Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, bir fıkıh saati programıyla daha huzurlarınızdayız. Efendim bendeniz program sunucunuz Talha Polat ve kıymetli konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Her birinizi kemali hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız efendim?
Elhamdülillah iyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah.
Elhamdülillah hocam bizler de iyiyiz.
Allah tüm ümmeti Muhammed'i iyi etsin.
Amin ecmain hocam. Amin. Hocam ilk sorumla başlıyorum. İslam'a göre kimler kimlerle evlenemezler?
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi her inançta normal olarak bazı kısıtlamalar olur. Mesela, özellikle bu ilahi din dediğimiz kitabi dinler, yani Hristiyanlık, Müslümanlık, Yahudilik gibi. Böyle eski meclisilerde böyle bir kısıtlamanın olmadığını duyuyorduk. Yani mesela bu Zerdüşlerde,
evet,
baba kızıyla evlenebiliyormuşmuş. Onlar sapık şeyler. Bizim dinimizde çok bu isabetli ve mazbut bir şekilde belirtilmiş. Erkek ve kadınların birbirleriyle evlenmemesinde ne konusu? Muharramat denilir.
Evet.
Yani haram kılınmış kadınlar ve bu Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sabittir. Bunlar kategorik olarak, yani kişi tek tek şey değil de kategorik olarak bu evlenme yasakları bir, karabete dayanır. Yani akrabalığa. İki, sıhriyete dayanır. Yani evliliğe. Üç, rada dediğimiz, rada yani süt emmeye dayanır. Dört, İtikat, inanca dayanır. Yani evlilik yasakları bunlar. Karabet demek kan akrabalığı. Ki bu da nedir? İşte mesela bir erkek kadına yönelik annedir, kız kardeştir, abladır, hala, teyze, efendim anneanne, babaanne vesaire. Bu karabet.
Evet.
Yani akrabalığa dayalı olanlar. Sıhriyet demek, bir kimse bir kadınla evlendiği zaman o kadının annesi bu evlenen erkeğin, yani damadın annesi gibi olur. Onunla bir daha ebediyen evlenemez. Veya anneannesi öyle. Baldız konusu, yani kız kardeşi, geçici evlenme yasağıdır. O detaya girmedim. Buna sıhriyet, yani evlenmeye dayalı.
Sıhriyet, evlenmeye.
Sonra emme, süt emme. Ona rada diyoruz. Yani bir çocuk henüz 2 yaşını doldurmadan önce bir kadını emmişse, bu çocuk o emziren kadının öz çocuğu gibidir. Ve o emziren kadının öz çocuğu kimlerle evlenemiyorsa akraba olarak, onlarla bu emen çocuk da evlenemez. Mesela diyelim ki bir hanımefendi Ali adında bir çocuğu emzirmiş.
Evet.
Ali o hanımın doğurduğu çocuk gibidir. Mesela o hanımın bir de Ahmet oğlu var. O Ahmet hangi akrabalarıyla evlenemiyorsa onu emen Ali de onlarla evlenemez. Ama Ali'nin kardeşlerinin Ali'nin emdiği kadınla bir akrabalık
bağlantısı
yok.
Yoktur.
Yok. Ha, buna rada diyoruz. Tabii burada mezhepler arasında şeyler var. Farklı yönlerde görüş ayrılıkları var. Mesela işte ne kadar süreyle emmeli vesaire diye, ona girmeyeyim. Burası fıkıh dersi yapacağımız yer değil.
Evet.
Ama merak edenler okuyabilirler bunu veya sorabilirler. Bu süttür o. Bir de din ayrılığı. Mesela Müslüman bir erkek dinsiz bir kadınla veya puta tapan bir kadınla veya ateşe tapan kadınla evlenemez. Yani bu, dikkat edersen, dinsiz dedim, ateist, puta tapan. Yani burada bazıları, bazı gayrimüslimler istisna edilmiş oluyor burada. Kimlerdir bunlar? Ehli kitap.
Ehli kitap.
Yani Hristiyan ve Yahudiler.
Semavi dinlere inananlar.
Onlar evlenebilir bir erkek kadınlarla ama tavsiye edilmez, ayrı konu. Şimdi bir de Müslüman bir kadın gayrimüslim hiçbir erkekle evlenemez. Yani ister Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, ister dinsiz, ister ateist evlenemez. Bunlar kaba taslak İslam'daki evlenme yasaklarıdır. Bunlar dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'de hurrimet aleykum ummahatukum diye başlayan o ayet-i kerime bu detaylı bir şekilde anlatır. Efendim mesela demin söylemeyi unuttuk. Bir adam üvey kızıyla evlenemez hiç ebediyen. Üvey annesiyle evlenemez. Yani babasının karısıyla evlenemez. Araplar döneminde varmış bu.
Üvey kız, üvey.
Üvey anneyle evleniyorlarmış. Hatta öncelikli hakları varmış. Bunlar kaldırıldı. Ve dinimiz çok nezih bir kitle bu konuda ortaya koydu.
Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam bir Müslüman gayrimüslim bir okulda öğretmen olarak çalışabilir mi?
Çalışabilir. Ama inandırıcı bir şekilde gayrimüslim inançlarını konuşamaması lazım. Karşı tarafı inandırıcı, bilgilendirici değil de. Ki normalde yani bir diyelim ki Hristiyan okulundaki bir dini dersi Müslüman bir öğretmene vermez herhalde. Matematiğe gider, efendim edebiyata gider, fiziğe gider, kimyaya gider. Olabilir bu, bunda bir sakınca yok. Ve buradan elde ettiği kazanç gelir de helaldir kendisi.
Helaldir kendisi için diyorsunuz. Tamamdır hocam. Hocam bir de önemli bir konu var. Borç kimlere verilebilir?
Ne demek
bu? Yani borcu vermek için belirli standartların olması gerekiyor mu bir karşıdaki
hayır,
bir kimseye?
Yani bir kimse çeşitli şekillerde paraya ihtiyacı olabilir. Adam vardır, ekmek almak için paraya ihtiyacı vardır. Adam vardır, otomobil almak için paraya ihtiyacı vardır. Adam vardır, yatırım yapmak için paraya ihtiyacı vardır. Bunlardan kim olursa olsun.
Yani ona güvenmememiz falan da göz önünde bulunur.
O tamamen kişisel bir şey.
O şahsi bir şey değil mi?
Yok yok, yani o işin dini bir yönü yok ama şu düşünülebilir belki. Birisi, sen biliyorsun ki senden aldığı o parayla gidip şarap alacak.
Haram iş diyecek. Ha,
onu biliyorsun. Ona vermeyebilirsin. Ama verdin.
Ben sorumlu muyum?
Yok. Benim sorumlu değil. Yani burada tabii şunlara dikkat edilmeli. Bu borç alış vermelerde faize girmemeli. Faize girmemeli. Karşılıklı yükümlülükler yazıyla mümkünse tespit edilmeli. Çünkü ayet-i kerimede bir borç ilişkine girdiğiniz zaman onu yazın. Eğer yazacak bir katip bulamıyorsanız o takdirde iki şahit tutun. Ya bu niye bu tavsiye ediliyor? Çünkü ileride taraflar arasında bir olumsuzluk, bir anlaşmazlık çıktığı zaman onun çözümünün için gerekli olan şeyler bunlar. Ama onun dışında yani faiz muamelesi işin içine girmiyorsa ve dediğim gibi bu tedbirler tam olarak alınıyorsa böyle bir sınırlama ben bilmiyorum. Yani sen falanlara borç veremezsin, planları veremezsin.
Anladım.
Gayrimüslimlere dahi verebilirsin yani. Ama şu vardır, savaş zamanında diyelim ki gayrimüslim bir devlete sana karşı kullanacaksa onu veremez.
Veremez. Hocam, adeti bitmeden Mekke'den ayrılmak zorunda kalan kadın bu haliyle ziyaret veya umre tavafını yapabilir mi?
Şimdi bu konu şeye girmiş, kaynaklarımıza girmiş. Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederken taharet, yani abdestli olmak ve guslü gerektiren bir durumun olmaması Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre farzdır. Bu bir. İki, adetli bir kadının camiye girmesi caiz değildir. Bunda da bir görüş ayrılığı bilmiyorum ben. Cünüp ve adetli bir kadının camiye girmesi caiz değildir. Ve Kabe-i Muazzama'nın olduğu yer camidir. Mescid-i Haram diyoruz. Mescid camidir. Dolayısıyla adetli hanımlar şeye giremezler. Kabe'ye, Mescid-i Haram'a giremezler. Tavaf edemezler. Bunu Peygamberimizin sünnetiyle de sabittir bu. Hazreti Ayşe validemiz Peygamberimizin veda haccında efendim beraber tabii gidiyor da Mekke'ye, Medine'den. Fakat Mekke'ye gelince adet oluyor Hazreti Ayşe. Durumu anlatıyor Peygamber Efendimiz'e. O da diyor ki Kabe'yi tavafın dışında istediğini yapabilirsin. Sen git döşe yap, ihramdan çık diyor. Ve burada bir söz var bak. Tavafın dışında her şeyi yapabilirsin. Bu şu demek, adetli hanımlar tavaf yapamaz. Ha, şimdi ziyaret tavafı belli günlerde yapılması gereken bir tavaf. Yani ziyaret tavafını ne zaman yapacaksın? Kurban Bayramı günü girdikten sonra yapacaksın. Birinci bayram günden sonra yapacaksın. Sonrası ne kadar sürer? İşte o 3 gün, 4 gün daha farklı görüşler var orada. Şimdi bir hanım Kurban Bayramı gününden önce, bir gün önce, mesela Arafat'tayken adetliymiş, o problem değil o. Veya şeytan taşlarken adetliymiş, o problem değil. Müzdelife Vakfesi'nde adetliymiş, o problem değil. Ama Kabe'ye girip de tavaf edemez. Peki ne olacak? Ziyaret tavafı da farz. O olmadan haç tam olmuyor. O zaman ne yapacak? Bekleyecek. Temizlenmesi bekleyecek. Ve temizlendikten sonra tavafını yapacak. Esas olan bu. Fakat şöyle bir kayıtlar var. Bir kafile içerisinde geliyor bir hanım. Mesela günümüzde işte organizasyonlarla gidiyor. Efendim eskiden öyle değildi belki. Kabilelerinden, kasabalarından bir grup oluşturmuşlardı. 15-20 kişi beraber hacca gelmişler. O hacca gelen kafilenin içinde de bir hanım adetli olmuş. Kafilenin geri kalanları da gidecek, durmuyorlar. Aslında normalde onların beklemesi lazım. Ama beklemiyorlar, gidiyorlar, gidecekler. Bu hanım tek başına kalacak değil orada. Ne yaparlar? Orada Hanefi mezhebine göre diyor ki bir gusül yapar. Efendim Kabe'yi tavaf eder. Ve bir büyükbaş hayvan kurban eder.
Kurban eder.
Hanefi mezhebi bu. Ha, başka görüşler de var. Ki zamanımızda o görüşlerle fetva verenler de çıkabiliyor. Ben çok detaya girmeyeyim ama Hanefi mezhebinde durum bu. Günümüzde, tabii günümüze gelince, şimdi evet, giden insanlar belli kafilelerin içerisinde gidiyorlar. Ama bu kafile değiştirmeye engel değil.
Evet.
Mesela diyelim ki bir hanımefendi Arefe günü adet olmuş, kendi kafilesi 4. bayram gün yola çıkacak, bu hanım temizlenmemiş. Ne olacak bu? O hanım gidecek organizasyona. Hangi organizasyonla gittiyse, şirketle şirketine, diyanetle diyanet yetkililerine gidecek, hanım veya elçi neyse durumunu anlatacak. Ve ne yapacak o organizasyon? O hanımın dönüş gününü ileriye öteleyecek. Mesela 5. bayram günü dönecekse bunu 8. bayram günü öteleyecek ve böylece o hanım temizlenip şeyini yaptıktan sonra, tavafını yaptıktan sonra hacını tamamlamış olacak. Ki bu imkan var ve uygulanıyor. O yüzden işi kolayına gitmemeli. Nasıl olsa filan şöyle demiş bir şahıs, görüş varmış, ben de ona uyayım. Ya ben buna girmemeli. Bu ibadettir bu. Dediğim şekilde hareket.
İşini garantiye almalı. Hocam eşinin evine gitmeyeceğine yemin eden bir kadın bu durumda ne yapması gerekiyor?
Şimdi evlilik bir sözleşmedir. Ve karşılıklı haklar ve yükümlülükler getirir.
Evet.
Ve kadının evlilikteki en önemli yükümlülüğü kocasının evine gitmesidir. Ne zaman gitmeyebilir? Eğer mehirin peşin olması şart koşulmuşsa ve adam da mehrini ödememişse, vermemişse, mehrini verinceye kadar gitmeyebilir. Ama mehrin vadeli olması şart koşulmuş veya erkek mehri vermiş, o takdirde kadın kocasının evine gitmemezlik edemez. Gitmezse ne olur? Günaha girer. Günaha girer. İş mahkemeye intikal ederse hakim git kocanın evine der. Yani
evet.
Tabii onun böyle eskiden bazı yaparlarmış da sürüyerek götürüyorlar lan. Yani bizim köylerde bu olabiliyor bazen. Evleniyorlar ki çocuk yaşta. Evlendiriyorlar insanları. Haydi ondan sonra araları açılıyor. kadın kaçıyor. Babasının evine. İşte kocası onu yolda sokakta denk getirdim, kolunda tut, zorla getirdi. Bunlara gidilmemeli tabii. Eyvallah. Yollara. Düşünmemeli.
Eyvallah hocam. Hocam peki bu şarta bağlı boşamanın hükmü nedir?
Diye. Şimdi şöyle bir defa bir kimse herhangi bir şarta bağlamadan boşayabilir eşini. Buna mutlak diyoruz. Bir de bir şarta bağlayarak da boşayabilir. Buna da muallak diyoruz. Bu şart bir normal tabiat olaylarıyla ilgili olabilir. Yağmur yağarsa, güneş doğarsa veya zaman olarak güneş doğduğunda şeklinde olabilir. Bu şekildeki bir şart, şart yerine gelince boşama olur. Mesela güneş doğunca demiş, güneş doğmuş adam boş oldu. Böyle olabilir. İki, insanın kendisiyle ilgili olabilir. Yani mesela çok kullanılan bir ifade, şu işi yaparsam bilmem şart olsun derler. İşte içki içersem, sigara içersem veya kendisine, kendi fiiliyle ilgili veya hanımıyla ilgili olabilir. İşte filanla konuşursan diyor. Veya ananla, işte babanla, bilmem kardeşinle filan konuşursan diyor. Böyle olabilir. Bir de üçüncü şahıs olabilir. Filan filana şöyle yaparsın. Şimdi eğer bu kendi fiili ne şey yapmışsa, bağlamışsa boşamayı, yani sigara içersem demiş, içki içersem, kumar oynarsam gibi, falanla konuşursam gibi kendi fiiline bağlamışsa, eğer bundan maksadı ben bu işi yaparsam karısının boş olacağı ise niyeti, o işi yaparsa karısı boş olur. Ama bu sözü söylerken niyeti karısını boşamak değil, o fiili yapmasına engel olması. Yani adam böyle diyor da aslında karısını boşamayı istemiyor, düşünmüyor. Ben öyle bir yemin edeyim ki kuvvetli olsun ve benim o fiili yapmamı engellesin. Bu niyetle yapmışsa buna yemin, artık günümüzde yemin kefareti olarak şey yapılıyor, değerlendiriliyor. Aynı şekilde hanımının fiiline bağlaması da, yani karısını o işi yapmaktan men etmeye yönelik veya o işi yapmaya teşvik etmeye yönelik ise bu yemin, şey, talak, o talak sayılmıyor. Ama öyle değil de adamın niyeti o iş olduğu zaman karısının boş olmasını şeklinde ise, o iş olduğu zaman, o şart gerçekleştiği zaman
boş oluyor.
Karısı boş oluyor.
Boş oluyor.
Tabii bu hassas konu.
Evet.
Genelde şöyle bir hatayla biz karşılaşıyoruz. Adamlar bir şeyler yapıyorlar, pişman oluyorlar ve işi kurtaracak şekilde anlatıyorlar şeye, hocaya. İşte benim maksadım şuydu da buydu da bilmem neydi de falan. Tabii öyle bir yanlış bilgi veriyorsa suç kendisine ait. Çünkü niyet onun iç hali.
Aynen öyle.
Ama öyle değil de işte şöyle dediydim, yok öyle demediydi falan. Böyle durumlarda karı koca beraber gidip yetkili ve bilgili bir merciye bunu danışmalı.
Danışması gerekiyor. Hocam şimdi özür sahibi kimse var biri. Sabah namazı vaktinde veya güneş doğduktan sonra aldığı abdest ne zamana kadar devam eder?
Şimdi Hanefi mezhebine göre özürlülüğün abdesti vaktin çıkmasıyla bozulur. Yani o zaman ne oluyor şimdi? Bir kimse sabah namazına kalktı.
Evet.
Özürlü. Abdest aldı. Güneş doğdu, abdesti bozuldu. Niye? Çünkü sabah namazının vakti çıktı. Veya diyelim ki yatsı namazı için gece kalkıp yatsıyı kılacak. Yatsı namazı için abdest aldı. Namazını kıldı. Yatsı namazının vakti çıktı, imsak girdi. Abdesti bozuldu. Şimdi güneş doğduktan sonra abdest aldı. Güneş doğduktan sonra ikindiye kadar, yani öğle vaktine kadar bir namaz vakti yok. O oraya biz vakti mühmel diyoruz. Yani sabah namazının vakti imsakta güneş doğuncaya kadar devam eder. Öğlenin vakti güneşin işte batıya yönelmesiyle gölgenin bir veya iki kat olmasına kadar devam eder. Peşi peşine gelir bunlar. Ama sabah namazıyla öğle namazı arasında bir boş vakit var. Nedir o? Güneş doğduktan öğle namazı vaktine kadar olan süre.
Evet.
Bu süre içerisinde abdest almışsa, o abdestle öğle namazını kılabilir. Mesela güneş doğduktan sonra abdest almış, o abdestle öğle namazını kılabilir, cuma namazını kılabilir. Niye? Çünkü o abdestin üzerinden bir namaz vakti geçmedi, çıkmadı.
Evet.
Fakat diğer vakitlerde öyle değil. Diğer vakitler bitişik. Öğle biter bitmez ikindi girer. İkindi biter bitmez akşam girer. Akşam biter bitmez yatsı girer. Dolayısıyla diğer vakitlerde tam vaktin çıkmasıyla birlikte abdesti bozulur. Yeni vaktin girmesiyle yeniden abdest alıp namazını kılması lazım. Hmm. Mesela diyelim ki ikindi namazı için özürlü. İkindi namazı vakti girdiği zaman abdest alacak. Çünkü öğle namazı çıkmış oluyor o zaman.
Hmm. Eyvallah. Eyvallah hocam. Şimdi hocam abdestli olup olmadığını unutan ya da abdestinden şüphe eden birisi ne yapmalı?
Bizim usul fıkıhta bazı kaideler var. El yakin la yezulu bir şek diye bir kaide var. Yani kesin bilgi şüpheyle ortadan kalkmaz. Hmm. Bu bir. Bir de istihsan dediğimiz ibqa-u makan ala makan diye bir şey var. İstisab affedersiniz. Yani olanı olduğu hal üzere bırakmak. Şimdi bir kimse abdest aldığını hatırlıyor. Bu kesin hatırlıyor. Ama bozduğunda şüphe ediyor. O şüphe. Bak, şimdi abdesti olduğu bilgisi kesin bilgi. Ona yakın diyoruz.
Evet.
Bozduğuyla ilgili bilgisi şüphe. Hı. Şek o. El yakin la yezulu bir şek. Yani kesin bilgi şüpheyle ortadan kalkmaz. Dolayısıyla kişi abdesti aldığını hatırlıyorsa ama bozduğunu hatırlamıyorsa bu abdesti sayılır. Tersi olursa abdesti bozduğunu hatırlıyor, aldığını hatırlamıyorsa abdestsizdir. Ama tabii iş garanti olsun diye abdest yenileyebilir, tazeleyebilir. Ona bir engel yok.
Eyvallah.
Ama acele işi vardır. Su bulmakta zorlanmıştır. Abdesti aldığını hatırlıyor ama bozduğunu hatırlamıyor. Abdestiyle namazını kılar.
Kılabilir, sakıncası yoktur.
Yoktur.
Hocam teşekkür ediyoruz. Vaktimizin sonuna geldik. Ağzınıza gönlünüze sağlık diyelim. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Efendim ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun. Hoşça kalın.